Ayrım 24. Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 282. Tarihsiz. Taşlama. Eskiler mezara, yeniler pazara. Boşan zincirlerinden. Şeytan zincirlerinden boşandı. İncil Vahiy 20. Ve gökten inmekte olan bir melek gördüm. Elinde cehennemin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Ve iblis ve şeytan olan ejderi eski yılanı tuttu ve onu 1000 yıl süreyle bağladı. Sis, sayfa 175. Sokrates, öleceği gün kendisini duygulandırmasın diye karısı Santippe'yi kapı dışarı etmişti, Eflatun'dan. Buridan'ın eşeği. Jean Buridan, 1538'den sonra ölen skolastik Fransız filozofu. Onun irade doktriniyle alay etmek için bu hikaye uydurulmuş olmalı. Aristo'nun eserlerine yazdığı yorumlarla önemlidir. Büyük bir eser olup olmadığı üzerine eleştiri ve yorum kitapları yazılıp yazılmamasından anlaşılır. Büyük sanatçılar, salt bir bilginin biyografilerini yazması ya da bir eleştirmenin üzerlerinde inceleme yapmaları için doğarlardı. Ve büyük dahi herhangi bir yazarın bir sözü bir bilgin tarafından tekrarlanmadıkça, hangi eserde, hangi baskı ve hangi sayfada bulunduğu belirtilmedikçe hiçbir değer taşımazdı. Miguel de Unamuno Sis. İntihar edenlerin çoğu yarı yolda kalmış katillerdir. Başkalarını öldüremedikleri için kendilerini öldürmüşlerdir. Miguel de Unamuno. Masal. Bir asalak masalı. Bir yapışkan asalak, yapışıp kanını emdiği koskoca yaratığın kendisi, kendi yaşaması için yaratıldığına inanmıştır. Bütün sömürgenlerin düşüncesi. Edo ergo sum. Amo ergo sum. Cogito ergo sum. Yiyorum öyleyse varım, seviyorum öyleyse varım, düşünüyorum öyleyse varım. Descartes. You are going to have a baby. Bebeğiniz olacak. Bir başka mürekkeple yazılmış, Aziz Nesin'in İngilizce öğrendiği yıllardı. Tarihsiz. Malapart'ın kaputundan bir konuşma. Minneapolis'te zavallı bir İngiliz konsolosu tanımıştım. Adam sıkıntıdan patlar ve yalnız başına içmiş olmamak için geceleri aynanın karşısında otururdu. Böylece kimsesiz odasında sessizce saatler boyu içerdi. Aynadaki hayali gülümsemeye başlayıncaya kadar. O zaman kalkıp yatardı. Malapart'ın kaputundan. Doktor, kontesi muayene edip odasından çıktığı zaman alt üst olmuş haldeymiş. Sonradan anlattı. Şakağında bir tabanca kurşunun yara izine benzer beyaz bir leke görmüş. Bir gün şakağına sıkacağı kurşunun iziydi bu, diyor. I would like, isterdim. We can't, imkanımız yok. Rather, hemen hemen. Hikaye. Bir kediyi kovalayan iki köpek. Sonra başka bir kediyi. 4 Eylül 1970 Cuma. Kadınlarda dişilik itkisi ve tutkusu. Genel insanlık duygusundan ayrı bir duygu bu. Her kadında olmuyor ama genellikle kadında oluyor. Erkeklerde ise hiç olmuyor denilecek kadar az sayıda erkekte bulunuyor. Dişilik duygusu, bütün öteki duygularımız gibi birbirine karşıt uçlu iki yönde, biri olumlu, biri olumsuz olarak görünüyor. Kadındaki dişilik duygusunun olumlu yönde belirişi, analık sevgisi olarak akıl almaz fedakarlıklarda, erkek sevgisinde yine akıl almaz işler başarmasında ünlüdür. Seven kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur sözü buradan geliyor. Gerçekten de seven kadın, aşkı uğruna olanaksızlıkları olanaklı kılabiliyor. Kadındaki çocuğunu sevmek, korumak duygusunun şiddeti hiçbir zaman babada, erkekte yok. Bu uğurda hiç düşünmeden ölümü göze alıyor. Dişi hayvanlarda da bu böyle. Civcivli tavuğun, köpeğin, kartalın üzerine atılması gibi. Seven erkek de sevgilisi uğruna çok şeyler yapıyor ama kadınlarınki kadar büyük, yüce ve sayıları çok değil. Bu duygu daha çok ve genellikle kadınlarda oluyor. Ben buna dişilik duygusu ya da dişilik itkisi diyorum. Çünkü bu itki dişi olmaktan ileri geliyor. Bu dişilik duygusunun ters ve karşıt yöndeki ucu da olumsuz olarak ve olumlulukta gösterdiği şiddette beliriyor. Sevdiği erkek elinden gidince kadının dişilik duygusuyla yapamayacağı kötülük yoktur. Daha önceki ilişkilerinde iyi olan her şeyi unutur. Yalan, iftira, garaz, her şey. Nazım'ın hayatında ve ölümünden sonra Münevver'in, Piraye'nin, Galya'nın ve özellikle Münevver'in oğlu Mehmet aracılığıyla yaptıkları, ayrılınca Meral'in bana yaptıkları, sevgilisinden ya da eşinden ayrılan erkek, ne biçimde olursa olsun, genellikle kadının mutsuz olmasını dilemez. Ona mutluluk diler. Ama kadın hep ve her zaman ayrıldığı erkeğin mahvolmasını, sürünmesini ister. Kaynanalıkta da bu dişilik duygusu egemen. İyi kaynana olamaz bu yüzden. Kızına, damadına değil bu duygu, yalnız oğluna ve gelinine. Uzun yazılacak daha. Gözüm ağrıyor, yazamıyorum. 13 Kasım 1970 Cuma. Özellikle hikaye, roman ve oyun dallarında yazarla okul arasında her zaman ve her eserde gizli, sözsüz bir pazarlık vardır. Bu pazarlıkta uyuşma olursa okurlar daha eserin başlangıcında anlatılanlar dış görünüşüyle gerçeğe aykırı, gerçek dışı, hatta saçma bile gelse yazarın yazdıklarını kabul ederler ya da reddederler. Her yazarın asıl okurları bu gizli pazarlıkta uyuştuklarıdır. Bu gizli pazarlık anlaşması okurlar açısından şu düşüncenin bilinçli ya da bilinçsiz olarak benimsenmesi demektir. Yazar bana bir gerçeği, o gerçeğin özünü anlatabilmek için görünen doğasal ya da toplumsal gerçeği çarpıtıyor ya da değiştiriyor. Yazarla olan gizli pazarlıkta uyuşmayan okurlarsa şöyle derler: böyle şey olmaz, hayatta böyle şey yoktur. Yazarla okurun anlaşması, yani okurların olamayacak şeyleri olabilirmiş diye benimsemesi halinin tersi de hayatta gerçekten olmuş, gerçekten yaşanmış olayların bir edebiyat eserinde inandırıcılığını, gerçekliğini yitirmesidir. Edebiyat eserinde kimi gerçek olayların inandırmazlığı, kimi gerçek olmayan olayların da gerçekmiş gibi okura benimsetilmesi yüzünden inandırıcılığı nedeniyle edebiyatın yaşam gerçeğinden ayrı bir gerçeği olduğu sanılmaktadır. Yaşam gerçeği başkadır. Roman gerçeği ya da oyun gerçeği başkadır. Oysa yaşam ve edebiyat gerçekleri ayrı gerçekler değildir. Çünkü edebiyat gerçeği yaşam gerçeğinin özünü daha iyi anlatabilmek için o gerçeği değiştirir, çarpıtır. Amacı yaşamın gerçeğini vermektir. Edebiyatın amacı yaşamın gerçeğini özünden vermek için onu çarpıtmak, değiştirmek olunca edebiyat yaşam gerçeğinden ayrı bir gerçek vermiş olmaz. Edebiyat yaşam gerçeğini nasıl değiştirir? Abartarak, gereksizleri atıp gerekliyi seçerek, soyutlayarak, yorumlayarak. Bu başka bir konudur. Yazarla olan gizli pazarlıklarında uyuşma olan okurlar, yazarın çarpıtarak, değiştirerek sunduğu gerçekleri, yani gerçeğe aykırı görünen şeyleri, gerçek dışı ya da gerçek üstüleri, hatta saçmaları niçin kabul ederler? Çünkü bunda yazarın bir aldatmacası olmadığından okurlar bunları bile bile kabul etmektedirler. Bilirler ki yazar onları aldatmıyor. Yazar örtülü, gizli olarak açıkça hiçbir şey söylemeden yazınsal davranışıyla, tutumuyla şunu söylemiş olur: gerçeğin özünü kendime göre belli bir yanını size daha iyi gösterebilmek için gerçek olmayanları, gerçek dışı ve gerçek üstü olanları, hatta saçmalıkları bile bile sizlere gerçekmiş, olabilirmiş gibi gösteriyorum. Yoksa bunları siz kanasınız diye sizi aldatmak için böyle anlatmıyorum. Bütün masallarda, destanlarda ve bütün başyapıtlarda böyle bir gizli pazarlığın uyuşması vardır. Böyle bir uyuşma olmasaydı yalnız masallar, destanlar değil, Don Kişot'ta, Faust'ta değerlerini yitirirlerdi. Yazarla okul arasındaki bu gizli pazarlıkta uyuşmayı sağlayan tek şey yazarın içtenliğidir. Yazar da yazarın anlattığında bu içtenlik olmazsa, okura ne anlatılırsa anlatılsın, bütün anlatılanlar tümüyle yaşam gerçeğinin ta kendisi bile olsa yine de inandırıcı değildir. Tersine, anlatımında yazar içtense okurlar saçmaları bile benimserler. Çünkü bilirler ya da sezerler ki yazar saçmaları inandırmak için gerçek diye yazmıyor. Gerçeği özünden vermek için sanki gerçekmiş gibi yazıyor. Bu pazarlıkta uyuşma, yazarın okura böyle şey de olur mu artık dedirtmeden olayı, konuyu, tezini benimsetmesidir. Olamayacağını bile bile okurun benimsemesidir. Dolmuşun kapısı hikayesi. İncil'de Musa'nın Yahudileri 40 yıl dolaştırması. Şolohov'un uyandırılmış toprakta satılık atış işirme olayı. Don Kişot'un değirmene saldırması. 18 Aralık 1970. Ben iyi bir şair olamazdım çünkü iyi bir kulağım yok. 28 Aralık 1970. Sabahleyin Ankara televizyonundan film çekmek için 4 kişi geldi. Büyük evde film çekerlerken arabayla Kemal Tahir gelmiş. Ratip Tahir kapıya gelmiş, Meral film çekiliyor gelemez demiş. Kemal'in geldiğini öğrenince pencereden seslendim ama gitmişler. Çok canım sıkıldı. Saat 14'te küçük evde film bitti, gittiler. Akşam yemeğine Müzehher, Müzehher Vanu, sonra Mediha, Mediha Esenel ve Asiye, Asiye Eliçin geldiler. Müzehher, Kemal Tahir birbirlerine gelmiş, Kemal alınmış ve Gorki'nin karısının Leon Tolstoy'a yaptığını anlatmış. Gorki'nin karısına sözü, biz işte şimdi çok meşhur olduk, Tolstoy'u bile kapımızdan kovduk. Meral de üzüldü. Misafirler gidince geç vakit yattık. 29 Aralık 1970. Çocukları okula gönderdikten sonra küçük eve gittim. Paketler yaptım. Meral'i telefonla çağırdım. Birlikte postaneye gittik. Dönüşte Kemal Tahir'e uğradık. Memnun oldu. Eve gelip tavla oynayarak zaman öldürdük ama bu son olsun. 29 Aralık 1970. Televizyoncular televizyon filmi çekerlerken prodüktör Ahmet Pınar bana birkaç kez "Şimdi düşünüyorsunuz, öyle durun," dedi. Şaşırıp kaldım. Düşünme hali alamıyordum bir türlü. Düşünme pozu alırsam çok yapay bir şey olacaktı. Filmciler gittikten sonra neden şu herkesin bildiği klasik düşünme pozları alamadığımı düşündüm. Çünkü ben genellikle masa başında oturarak durarak düşünmüyorum. Hep hareket halinde ve başka bir mekanik iş daha yaparken düşünüyorum. Genellikle yürürken düşünürüm ya da elimde makasla sürekli ve mekanik bir şeyler keserken, posta için kitap ve dergilerimi paketlerken, işte hep böyle bir şeyler yaparken, hareket halindeyken boyuna düşünürüm, kurarım, tasarlarım. Yapacak hiçbir şey yoksa bir kağıdın üstüne gelişi güzel desenler, çizgiler, harfler çizer, resimler yaparken düşünürüm. Bu durumda düşünme ön planda, hareketse belirsiz bir fon gibi arka plandadır. Ve hareket çok mekaniktir. Yaptığım hareketin üzerinde hiç düşünmem. Salt düşündüğüm şeyi düşünürüm. 29 Aralık 1970. Canavar geliyor. Evcil ya da evcilleşebilen hayvanlar kendilerini parçalayıp yiyecek bir yırtıcı hayvanın üzerine geldiğini görürlerse hemen umarsız bir savunmaya geçmek için birbirlerine sokulurlar, yaklaşırlar, sıkışırlar, baş başa verirler. Canavara karşı hiçbir savunmada bulunamayacak bile olsalar, artık kaçış ve kurtuluş olanakları kalmamışsa bir yerlere toplaşır, yanaşır, birbirlerine sokulurlar. Oysa bu canavar tehlikesi yokken daha az önce bile birbirlerine çifteliyorlar, tepişiyorlar, tepiyorlar, ısırıyorlar, hırlayıp havlayıp duruyorlardı. Ama üzerlerine gelen canavarın saldığı ölüm tehlikesi onları birleştirmiştir. 50-55 yaşımızdan sonra biz insanlar da böyle oluyoruz. Aramızdaki itişmeleri, tepişmeleri, hırlaşmaları, diş göstermeleri, ısırmaları unutup da ya da unutmuş gibi görünüp birbirimize sokuluyoruz. Yanaşıyoruz, sıklaşıyoruz. Çünkü canavar gelmektedir. Canavarın yakıcı soluğu alev alev bize yaklaşmaktadır. Bu canavar gittikçe bize yaklaşan, ayak seslerini gittikçe yakınında duyduğumuz ölümdür. 30 Aralık 1970. Saat 4'te uyandım. Bilge Karasu'nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı adlı kitabını okudum. 6'da Aferin adlı kitabımın ikinci basımı için düzeltmesini yaptım. Oğlanlar kahvaltı edip gitti. Ben de yattım. 12'de kalktım. Kenterler'deki Çiçüğü seyretmeye gittim. Saat 15'te salon doluydu. Şaştım. Müşfik'in yorumu üzerine notlarıma yazacağım. Çiçüğü için öz eleştiri yapacağım. Ulvi'ye uğradım. Huzur çıkmazında 15 seyirci vardı. Babe Ali'ye geldim. Aferin'i kapak için Sait Maden'e verdim. Oğuz Akkan'a uğradım, eve geldim, banyo yaptım, telif hakkı için bir daha Zihni Küçümen'e gittim. Tiyatrodan vazgeçeceğini söyledi. Üsküp Tiyatrosu'ndan iki kişiyi davet etmek için adresini verdiğim Şükrü Abdoviç'e, "Bana orada çoluğu çocuğu geçindireceğim bir iş verirseniz tiyatroda," diye yazmış. Pek şaştım, eve döndüm. 31 Aralık 1970. Son yılbaşı paketlerini yaptım. Meral'le postaneye yeni hediyeler almak için de Kadıköy'e gittik. Öteberi'yi eve getirdik. Ben kapalı olan postaneye açılmıştır diye hem de memurlara hediye kitaplar vermek için tekrar postaneye gittim. Kapalıydı. Eve döndüm. Meral'in babası gelmiş. Herkesin hediyelerini paketledim. Hepsi çok sevindiler. Hele Ali ile Ahmet. Teyp, pikaplar. 21.30'da Oya, Aziz Nesin'in kızı, Sait, Oya'nın ikinci eşi, iki oğlu gittiler. Biz de Apaydınlar'a gittik. Saat 2'de döndük evimize. Tarihsiz. M.H. Baroyu daraltmak doğru değil. Gün gelir bize de avukatlar gerekir. Yarbay Cezaevi Müdürü. 1970. Tımarhane adlı kitap yazmak istiyorum. Bu kitapta tanıdığım delileri anlatacağım. Bu deliler kendilerine deli denilmeyen, akıl hastası sayılmayanlardır. Yani bizler, hepimiz. 1970. Hikaye Adem İdris bahşiş vermiş diye hamamdaki tellak. 1 Ocak 1971. 9.30'da kalktık. Bu yıl zamanımı iyi kullanmaya ve programımı gerçekleştirmeye azimliyim. Hep birlikte güzel kahvaltıdan sonra geldi odama. Kızma, bir şey soracağım. Dün postaneye giderken neden küçük eve uğradın? Ha, deli olacağım. Önce hatırlayamadım bile. Sonra hatırladım. Postane memurlarına hediye kitap almak için. İlk yılın ilk günü kontrol ve kıskançlıkla başlıyoruz. Sonu iyi gelsin. Bıktım artık. Öğleden sonra Meral'le postaneye gittik. Bu kez de postaya verilecek kitapları bıraktığım yayın evi kapalıydı. Döndük eve. Bugün de olumlu ve verimli çalışamadım. 2 Ocak 1971. Saat 11'de kalktım. Kiracıya maşallah skecini yazmaya kararlıydım. Gazete okudum. 12'de hep birlikte kahvaltı ettik. Postaneye gitmek için Meral'le yola çıktık. Tebrik kartı gelmişti Bülent Er'den. Ona bozuldu. Ne diye hala kart gönderirler? Kemal Tahir'e eve bakmak için tren yolu üstünde güzel apartmana baktık. Hepsi satılmıştı. Postaneden dönünce yemek yedik 16'da. Tavla oynarken bir kutu pasta geldi. Meral'in yaş günü. Param yoktu. Hediyesini salı günü almaya karar vermiştim. Münasebetsizlik etti yine. Yılbaşı hediyesini alırken söylediğim halde. Sinirlerim bozuldu. Müthiş bir baş ağrısı, tansiyonum yükseldi. Eczaneye gittim. Diazem aldım. Orhan'la Gürsel, Orhan Apaydın'la eşi, geldi. Çok tatsızdım. Başımı soğuk suyla yıkadım. Bir diazem aldım. Biraz kendime geldim. Yarın kiracıya maşallah'a başlayacağım. Tarihsiz. Kuruşçev'in anıları, ister gerçekten onun anıları olsun, isterse onun anılarıymış gibi kapitalistlerce uydurulmuş olsun, dünyanın büyük devletlerce bölüşüldüğünü göstermektedir. Kapitalistler uydurmuşsa dünyanın bölündüğü gerçeğini ortaya koyuyorlar. Kuruşçev söylemişse yine aynı şey. 2 Ocak 1970 tarihli Milliyet Gazetesi'nden. İngiltere, Fransa ve İsrail'in 1956'da Mısır'a karşı saldırılarını durdurmak için uluslararası baskımızı kullanmamız tarihi bir dönüm noktası olmuştu. Bundan önce Sovyetler Birliği ve Çarlık Rusyası Yakın Doğu'yu İngiltere ve Fransa'ya ait bir bölge olarak görmekteydi. Bir keresinde Kral Faruk bizden silah istemişti ama Stalin benim önümde Yakın Doğu'nun İngiltere'nin etki alanı içinde olduğunu ve Mısır'ın işlerine burnumuzu sokamayacağımızı söylemişti. Daha sonraki yıllarda işler değişti. Bizim etkimizin ağırlığı artmaya başladı. Tarihsiz. Anna Segers'in Ölüler Genç Kalır romanından. Bir Nazi ile bir adam yeğenidir. Şöyle tartışır ve ona şöyle der. Sen pek önem vermezsin böyle şeylere. Sen Hitler'e bile inanmış değilsin. Sen iktidara inanırsın. Kendinde eksikliğini duyduğundan ötürü. Tarihsiz. Ölümden korku boşuna. Yaşarken ölüm söz konusu değil, ölünce de nasıl olsa bilmiyoruz. Epikür. 14 Ocak 1971. Mezar taşımı. Bütün yaşamımca huzuru araya araya sonunda buraya dek geldim. Tarihsiz. Bir tek büyük ihtirasın ruhu kapladığı an geriye başka bir şey kalmaz. İçimizdeki iki ihtirasa gerek yoktur. İlk çemberden Solzhenitsyn. Tarihsiz. Velev ki rüyalarını yazmak isteyen adam bile azami şekilde uyanık olmalıdır. Valeri. 26-27 Ocak 1971. Yazının sabah 5'te bittiğine dair not var. Pakistanlı oyun yazarı Seyit Ahmet'le Gezi Oteli'nde görüştükten sonra Kent Oyuncuları Tiyatrosu'na gittim. Klaus'ların Klaus Liebe Harcourt, Alman Türkolog, aldığı Betty'nin parası olan 400 lirayı yerine göndermek için gitmiştim. Kamuran Yüce'yi gördüm. Çiçe'nin kalkacağını söyledi. Pek şaşırdım ve üzüldüm. Ama üzüldüğümü belli etmemeye çalıştım. Çiçe benim en beğendiğim, en sevdiğim oyunumdu. Nedenini sordum. Belki haftada bir gün ve saat 15'te oynansa, dedim. Kamuran, çarşamba günleri bile ancak 12 sıra doluyor, dedi. Peki nedir tutmamasının nedeni? Yıldız da şaşırdı, anlamadı. Tiyatroda hangi oyunun tutup tutmayacağını öğrenemeyeceğiz galiba, dedi. Aralarında bu konuyu konuşup şuna bağlamışlar sonucu. Çiçu'da hikaye yok. Oysa seyirciler oyunda anlatılan bir hikaye istiyorlar. Çiçu'da adamın yalnızlığı hikayesi olarak anlatılıyor. Biz üç kız kardeşini tutup da Çiçu'nun neden tutmadığını çok düşündük. Biz üç kız kardeşini tutmayacağını sanmıştık. Oysa tuttu. Çünkü hikayesi var. Seyirciler üç kız kardeşi yalnız Maşa'nın hikayesi olarak alıyorlar. Seyircilerin ki çoğu kadın, gözyaşlarını silecek mendil çıkarmak için çantalarını açtıklarını dışarıdan duyuyorum. Bizde kadınların çoğu mutsuz, mutsuz olsalar da kocalarından ayrılmadan, ayrılamadan sürdürüyorlar yaşamlarını. Yani Maşa'da kendilerini buluyorlar ve üç kız kardeşte Maşa'nın hikayesini görüyorlar. Oysa Çiçu'da hikaye yok. Bu sözlerde büyük gerçek payı var. Evet, Çiçu'nun hikayesi yok. Çünkü ben hikayesiz oyun yazmak, tiyatroyu hikayeden kurtarmak istemiştim Çiçu'da. Demek seyircimiz daha burada değil. Belki de böyle bir deneme hiç tutmayacak. Seyirci hala oyundan hikaye istiyor. Çünkü hikaye seyirciye anlama kolaylığı sağlıyor. Mediha Esenel de şöyle demişti. Chichido'daki yalnızlığı bizim insanlarımız duymuyorlar. Bizim insanlarımız bir türlü yalnızlığı duyamazlar. Kendilerini yalnız tutamazlar. Kim olduğunu hatırlayamadığım biri de Kent Oyuncuları Tiyatrosu için şöyle demiş. Bu tiyatroda kadınların tuttuğu oyun tutmuş olur. Çiçeği kadınlar tutmadı. Bu yargı da doğrudur. Üç kız kardeşin o tiyatroda hangi nedenle tutmuş olduğu da bu yargıyı doğruluyor. Her ne olursa olsun bütün bu eleştirileri dikkate almam gerekiyor. 24. ayrımın sonu, sayfa 294.